Ayrım 26.
Bunda alınacak ne? Boş ver dedi Robert Garden. Durum değerlendirmesi yapıyordu şimdi. 22. Primitova'ya çamlardan dal kes benim için dedi Robert Garden. Kestikten sonra da çarçabuk buraya getir. Tüfeğin yerinden hoşlanmadım dedi Agustin'e. Niyeymiş? Şuraya yerleştir onu diye işaret etti Robert Garden. Sonra anlatırım niye olduğunu. İşte böyle. Dur yardım edeyim sana. İşte dedi. Sonra yere çömeldi. İki yandaki kayaların yüksekliğini inceleyerek daracık dörtgeni gözden geçirdi. Daha ileride olmalı dedi. İleri, tamam, güzel. Buraya. Daha uygun yer bulunana değin, bu da idare eder. Oraya, taşları oraya koy. İşte bu biri. Başkasını da oraya, yana koy. Namlunun hareketi için yer bırak. Taş bu yanda daha ileriye konmalı. Anselmo, sen mağaraya dönüp bana bir balta getir. Hemen. Agustin'e tüfek için iyi bir yeriniz yok muydu dedi. Onu hep buraya yerleştirirdik. Kaskin oraya konmasını söylememiş miydi? Hayır, tüfek o gittikten sonra getirildi. Onu getirenler kullanmasını bilmiyor muydu? Yok, hamallar getirdi onu. Ne biçim iştir bu dedi Robert Garden. Nasıl kullanılacağı öğretilmeden öylesine verdiler demek bunu size. Evet, armağan verir gibi. Bir tane bize, bir tane de El Sordo'ya. Dört kişi getirdi onları. Anselmo kılavuzluk ediyordu. Dört kişinin hatları geçerken bunları yolda bırakmadan getirebilmeleri şaşırtıcı doğrusu. Ben de öyle düşünmüştüm dedi Agustin. Onları gönderenlerin tüfeklerin yok olmasını amaçladıklarını düşünmüştüm. Ama Anselmo onları sapasağlam getirdi. Nasıl kullanacağını biliyor musun? Evet, deneme yaptım. Biliyorum. Pablo da bilir. Primitovo bilir. Fernando da öyle. Mağaradaki masanın üzerinde onu parçalarına ayırıp yeniden birleştirme çalışması yaptık. Bir kezinde onu söktük, sonra iki gün toplayamadık. O zamandan bu yana bir daha sökmedik zaten. Şimdi çalışıyor mu? Evet, ama ne Çingene'nin ne de başkalarının onu kurcalamasına izin vermiyoruz. Bak, görüyor musun? Orada hiçbir işe yaramazdı dedi Robert Garden. Bak, bizi koruması gereken şu kayalar size saldıracak olanların gizlenmesine yarıyor. Elinde böyle bir tüfek olduğunda ateş edebileceğin bir düzlük araman gerekir. Ayrıca onlara yandan da ateş etmelisin. Anladın mı? Bak şimdi, her şey el altında. Anladım dedi Agustin. Ama bizim kasabanın alınması dışında hiç savunma yapmadık. Trende makinalı askerler vardı. Öyleyse şimdi hep birlikte öğreneceğiz demek ki dedi Robert Garden. Dikkat edilecek birkaç şey var. Burada olması gereken çingene nerede dersin? Bilmiyorum. Nerede olabilir ki? Bilmiyorum. Pablo atla geçitten çıkmış, sonra dönüp otomatik tüfeğin atış alanı olan tepede bir tur atmıştı. Robert Garden onun atın gelirken bıraktığı izlerin yanı sıra yamaçtan aşağıya doğru gidişini izliyordu. Pablo sola dönüp ağaçların arasında gözden kayboldu. Umarım süvarilerin ortasına düşmez diye düşündü Robert Garden. Burada gözümüzün önünde tutmalıydık onu. Daha iyi olurdu. Primitovo çam dallarını getirdi. Robert Garden onları donmuş toprağa sokup tüfeğin üzerine iki yandan büktü. Daha getir dedi. Onu kullanacak iki adamı gizleyecek kadar olmalı. Bu pek iyi sayılmaz. Ama balta gelene değin idare eder. Dinleyin dedi. Eğer bir uçak sesi duyarsanız, nerede olursanız olun, kayaların gölgesine dümdüz uzanın. Ben burada tüfeğin yanındayım. Şimdi güneş tepeye dikilmiş, ılık yel eserken güneşin parladığı kayaların kenarları çok hoş görünüyordu göze. Dört at diye düşündü Robert Garden. İki kadın ve ben, Anselmo, Primitovo, Fernando, Agustin, öbür kardeşin adı neydi kahrolasıcası? Sekiz eder. Çingene'yi saymadık. Demek dokuz etti. Atla giden Pablo'yu da ekleyince on eder. Andres adı, öbür kardeşin. Bir de öbürü, Eladio. On bir etti. Bir atın yarısı bile düşmüyor adam başına. Üç adam bu tüfeği kullanabilir. Dört kişi gidebilir. Pablo ile beş kişi. Yani iki kişi kaldı geriye. Eladio ile üç eder. O adam hangi cehennemin dibinde ki? Bu atların kardaki izlerini fark ettilerse Sordo'nun başına gelecekleri Tanrı bilir. Kötü olmuştu bu. Karın böyle kesilivermesi. Ama bugün erirse işler yine yoluna girer. Ama Sordo için değil. Korkarım Sordo için vakit çok geç. Eğer bugün durumu kurtarır, çarpışmak zorunda kalmazsak, yarın elimizdekilerle yapacağımız işi yapabiliriz. Yapabiliriz, biliyorum bunu. Çok iyi değil belki. Olması gerektiği gibi değil. Kusursuz yani. Yapmamız gerektiği gibi değil. Ama herkesten yararlanarak yapabiliriz bu işi. Bugün dövüşmek zorunda kalmazsak... Bugün çatışmak zorunda kalırsak Tanrı yardımcımız olsun. Şu süre saklanmak için buradan daha iyi bir yer bilmiyorum. Eğer kıpırdayacak olursak iz bırakmaktan başka işe yaramaz bu. Burası başka yerler kadar iyi işte. Üstelik işler iyice sarpa sararsa buradan çıkmak için 3 yol var. Sonra karanlık çökecek ve bu tepelerin neresinde olursak olalım gündüz köprüye ulaşıp işi bitirebilirim. Bilmem bu konuda niye tasalandım. Şimdi çok kolay görünüyor. Umarım bir kez olsun uçakları zamanında kaldırırlar. Umarım yaparlar bunu. Yarın yolun toza dumana karıştığı bir gün olacak. Bugün ya çok ilginç ya da çok sıkıcı geçecek. Tanrı'ya şükürler olsun, o süvari bineğini buradan öteye yolladık. Buraya gelseler bile o izlerin ardına düşeceklerini sanmam. Süvarinin durup döndüğünü düşünecekler, Pablo'nun izini süreceklerdir. İhtiyar domuz nereye gitti acaba? Belki de kırda başı boş dolanan yaşlı bir erkek geyik gibi iz bırakacak. Yukarılara tırmanacak, sonra kar eridiğinde de geriye dönüp aşağıya inecektir. Bu atı görünce ona bir şeyler olduğu kesin. Elbet atla birlikte pisliğe de bulanabilir. Kendisini kollayabilmeli. Bunu epeydir yapıyor. Ama Everest dağının devrilemeyeceğine nasıl inanıyorsam ona da zerre kadar güvenmiyorum. Bence bu kayaları kullanmak, bu tüfek için iyi bir pusu yeri kurmak, onu uygun bir yere yerleştirmekten daha kurnazca bir düşünce. Yeri kazmak gerekecek o zaman. Onlar ya da uçaklar gelecek olursa da pantolonunu sıyırmış durumda enselenirsin. Burayı tutmak bir işe yaradığı sürece bu makineli burayı tutar. Zaten ben dövüşmek için kalamam burada. Buradan mallarımla birlikte çıkıp gitmem gerek. Anselmo'yu da yanıma alacağım. Eğer burada savaşmak zorunda kalırsak, buradan uzaklaşırken ateş perdesiyle kim koruyacak bizi? Tam o sırada arazinin görebildiği her yanını gözetlerken, soldaki kayaların arasından çingenenin çıka geldiğini gördü Robert Garden. Zıplaya zıplaya tembel bir salınımla yürüyordu. Karabinası sırtından sarkıyordu. Esmer yüzüne bir sırıtış oturmuştu. Her biri elinde birer tane tavşan vardı. Bacaklarından tutmuştu tavşanları. Hayvanların başları sağa sola sallanıyordu. "Hola Roberto!" diye seslendi keyifle. Robert Garden elini ağzına koydu. Çingene ürkmüş gibiydi. Dallarla örtülmüş otomatik tüfeğin yanında Robert Garden'ın diz çöktüğü kayaların arkasına geçiverdi. Diz çöküp tavşanları karın üzerine bıraktı. Robert Garden gözlerini kaldırıp ona baktı. Yavaşça, "Seni Hijo de la Gran Puta, seni orospu çocuğu," dedi. "Hangi delikteydin?" "Onları izledim," dedi çingene. "İkisini de enseledim, karda sevişiyorlardı." "Peki ya nöbetin?" "Uzun sürmedi canım," diye fısıldadı çingene. "Neler olup bitiyor, alarm mı var?" "Süvariler dolaşıyor ortalıkta." "Redios," dedi çingene. "Onları gördün mü?" "Bir tanesi kampta şimdi," dedi Robert Garden. "Kahvaltı etmeye geldi." "Sanırım bir silah sesi ya da ona benzer bir şey duydum," dedi çingene. "Hay babanın şarap çanağına. Buradan mı geçmiş?" "Buradan, senin nöbet yerinden." "Ay mi madre," dedi çingene. "Zavallı, talihsiz biriyim ben. Eğer çingene olmasaydım vururdum seni." "Yok Roberto, böyle söyleme. Üzgünüm. Hep tavşanlar yüzünden. Gün ağarmadan önce erkek tavşanın karda tepindiğini duydum. Öylesine kendilerinden geçmişlerdi ki bilemezsin. Gürültüye doğru yaklaştım ama gitmişlerdi. Karda izlerinin ardına düştüm. Yukarıda buldum onları. İkisini de boğazladım. Şu tombulluklarına baksana. Hem de yılın bu zamanında. Bu ikisiyle Pilar ne yemekler yapar düşün hele." "Üzgünüm Roberto. Senin kadar üzgünüm. Süvari öldürüldü mü?" "Evet." "Sen mi öldürdün?" "Evet." Açıkça yağ çekerek... "Küveto," dedi çingene. "Gerçekten yamansın." "Ananınki," dedi Robert Garden. Çingeneye sırıtmaktan kendini alamamıştı. "Tavşanlarını kampa götür de bize biraz kahvaltılık getir." Robert Garden elini uzatıp uzunlamasına karda yatan yumuşacık tavşanlara dokundu. Kalın tüylü, kocaman ayaklı, upuzun kulaklıydılar. Yuvarlak koyu renk gözleri açıktı. "Semizler," dedi Robert Garden. "Semizlermiş," dedi çingene. "Her birinin kaburgalarında 1 kilo yağ var. En azından. Ömrümde böyle tavşan görmeyi bırak düşlemedim bile." "Haydi yola koyul öyleyse," dedi Robert Garden. "Sonra da kahvaltılık bir şeylerle dön hemen. Bana da şu Renkütea'nın belgelerini getir. Pilar'dan iste." "Bana kızgın değil misin Roberto?" "Kızgın değilim. Nöbetini bıraktığın için tiksiniyorum senden. Ya bir bölük süvari olsaydı gelen?" "Redios," dedi çingene. "Çok doğru konuşuyorsun. Bana kulak ver şimdi. Bir daha nöbeti böyle bırakıp gidemezsin. Hiçbir zaman. Seni vururum derken şakam yoktu." "Elbette şakan yoktu. Bir şey daha var ama. İnsanın başına böylesi iki tavşanın birden kendini sunması fırsatı ancak bir kez gelir. Tüm bir yaşam süresince yalnız bir kere. Anda dedi Robert Garden, çabuk dön. Çingene iki tavşanı alıp kayaların arasından süzüldü. Robert Garden dümdüz açıklığa ve aşağıdaki tepenin yamaçlarına baktı. İki karga tepede çember çizip sonra aşağıdaki bir çam ağacının üzerine kondular. Bir başkası daha katıldı onlara. Robert Garden onları izlerken bunlar benim nöbetçilerim diye düşündü. Bunlar ses etmedikleri sürece ağaçlardan bu yana gelen yok demektir. Çingene diye düşündü. Gerçekten beş para etmezin teki. Ne bir siyasi düşüncesi var ne de disiplini. Hiçbir konuda güvenemez insan ona. Ama yarın ona bile gereksinimim var. Yarın ondan yararlanacağım. Bir çingeneyi savaşta görmek çok garip. Savaşı bilinçli olarak karşı olanlar gibi askerlikten bağışlanmalı bunlar. Ya da fiziksel ve zihinsel özürlüler gibi. Beş para etmez bunlar. Ama bilinçli savaş karşıtları bu savaşta savaş dışı tutulmadı. Kimse savaş dışı tutulmadı. Herkes eşit olarak payını aldı. Şimdi bu tembeller topluluğuna da bulaştı. Onlar da şimdi savaştan paylarını aldılar. Agustin ile Primitivo çalı çırpıyla döndüler. Robert Garden de otomatik tüfeği iyice gizledi. Tüfeği havadan koruyacak, ormandan da hiçbir şey yokmuş izlenimi yaratacak bir kamuflaj. Adamlara sağ tarafı ve aşağıdaki tüm araziyi görebileceği şekilde kayaların üzerine, sağ yana bir adamla sol duvara tırmanılabilecek tek aralığa egemen olacak bir adamın nasıl yerleştirileceğini gösterdi. Oradan birini gördüğünüzde ateş etmeyin sakın dedi Robert Garden. Primitivo'ya bir kaya parçası yuvarla uyarı olarak, küçük bir kaya parçası. Sonra da tüfeğinle bize şöyle işaret ver diyerek tüfeği kaldırdı. Başını koruyormuşçasına başının üzerinde tuttu. Tüfeği aşağı yukarı hareket ettirip sayılarını da böyle işaret et dedi. Eğer gelenler yayaysa tüfeğin namlusunu yere doğru tut. İşte böyle. Makyuna ateşini duymadan ateş etmeye kalkışma. O yükseklikten ateş ederken adamın dizlerine nişan al. Eğer iki kez şu şekilde ıslık çalarsam gizlenerek aşağıya in. Makyuna'nın bulunduğu bu kayalara gel. Primitivo tüfeğini kaldırdı havaya. Anladım dedi. Çok kolay. Önce bizi uyarmak için kaya parçasını at ve gelenlerin yönüyle sayılarını belirt. Seni görmemelerine dikkat et. Peki dedi Primitivo. El bombası atabilir miyim? Makineli konuşmaya başlayana değin atma. Arkadaşlarını aramaya çıkmış süvariler olabilir onlar. İçerilere girmeye kalkışmayabilirler. Pablo'nun izini sürebilirler. Eğer önlemek olanağı varsa çatışmaya girmemekte yarar var. Her şeyden önce bunu önlemeye çalışmalıyız. Şimdi oraya çık bakalım. Mivoy dedi Primitivo. Karabinasıyla dik kayalara tırmanmaya başladı. Sen, Agustin dedi Robert Garden. Bu tüfekten ne kadar anlıyorsun? Uzun boylu, kara yağız, 10 günlük sakallı, çukura kaçmış gözlü, ince dudaklı ve çalışmaktan yıpranmış koca elli Agustin oracığa çöküverdi. Pues, onu doldurmayı, nişan almayı, ateş etmeyi biliyorum, o kadar. 50 metre mesafeye girinceye dek onları ateş etmemelisin. Ha bir de mağaraya giden geçide doğru gittiklerinden emin olmadıkça ateş etme dedi Robert Garden. Peki 50 metre ne kadardır? Buradan şu kayaya kadar. Eğer başlarında subay varsa önce onu ateş et. Sonra tüfeği öbürlerinin üzerine çevir. Çok yavaş çevir. Hafif bir hareketle döner. Fernando'ya tüfeği nasıl yükleyeceğini öğreteceğim. Sıkı sıkı tut ki sıçramasın. Dikkatle nişan al. Sonra eğer elinden geliyorsa bir defasında en çok 6 kez ateş et. Çünkü ateş ederken tüfek yukarı doğru sıçrar. Ama her defasında bir adama ateş et. Sonra bir başkasına geç. Nişan aldığın adam at üstündeyse beline ateş et. Peki. Birinin tüfek sıçramasın diye ayakları kımıldatmaksızın tutması gerek. İşte böyle. Tüfeği de o dolduracak. Peki sen nerede olacaksın? Ben burada solda olacağım. Yukarıda her şeyi görebileceğim ve bu küçük makineliyle sizi soldan koruyacağım bir yerde olacağım. Burada eğer gelirlerse hepsini kırıp geçirmemiz pek mümkündür. Ama iyice yaklaşana değin ateş etmemelisin. Onların tümünü yok edebileceğimize inanıyorum. Menudo Matanza. Ama inşallah gelmezler. Şu senin köprü işin olmasa burada adamları kıyma gibi doğrar sonra da çekip giderdik. Bu hiçbir işe yaramaz. Hiçbir amaca hizmet etmez. Köprü işi savaşı kazanma planının bir parçası. Bu iş ise hiçbir şey. Sıradan bir olay olur yalnızca. Bir hiç. Küeva, hiçmiş. Her ölü faşist bir eksik faşist demektir. Evet, ama bu köprü işini başarırsak Segovia'yı ele geçirebiliriz. Bir eyaletin başkenti. Düşünsene bir kere, ele geçireceğimiz ilk başkent olacak. Buna ciddi ciddi inanıyor musun sen? Segovia'yı ele geçirebileceğimize yani. Evet, köprüyü doğru dürüst havaya uçurabilirsek bu mümkün. Hem burada herifleri yok etmeyi, hem de köprü işini yapabilmeyi isterdim. İştahına da diyecek yok hani, dedi Robert Garden. Bu sırada kargaları da gözetliyordu Robert Garden. Şimdi kargalardan birinin bir şeye baktığını gördü. Kuş kaklayarak havalandı. Ama öbür karga ağaçtaki yerinden kımıldamadı. Robert Garden kayaların tepesinde Primitovo'nun bulunduğu yere kaldırdı gözlerini. Adam aşağıdaki araziyi gözetliyordu. Ama bir işaret vermedi. Robert Garden öne doğru kaykılıp otomatik tüfeğin üzerindeki kilidi inceledi. Mermi yatağında merminin yuvarlak ucunu gördü. Kilidi bıraktı. Karga hala orada ağaçta duruyordu. Öbürü karın üzerinde geniş bir daire çizmiş, sonra yeniden eski yerine gelip kurulmuştu. Güneş ve ılık esen yerden, çamların dallarından karlar dökülüyordu yere. ''Yarın sabah senin için, bol bol adam öldürmen için olanak hazırlıyorum.'' dedi. Robert Garden. ''Hızardaki karakolun kökünü kurutmamız gerek. Ben hazırım.'' dedi Agustin. ''Esto listo.'' Ayrıca köprünün altındaki yol onarım kulübesindeki karakol da var. Onun için de öteki için de hazırım dedi Agustin. Ya da ikisi için birden. İkisi birden olmaz. Onların aynı anda işleri bitirilecek dedi Robert Garden. Öyleyse ikisinden biri için hazırım dedi Agustin. Çok uzun zamandır bu savaşta eyleme geçmeyi isteyip duruyordum. Pablo burada bizi hareketsizlikten çürüttü. Anselmo elindeki baltayla çıka geldi. Daha çalı çırpı ister misin diye sordu. Bana kalırsa iyi gizlenmiş görünüyor. Çalı çırpı değil istediğim dedi Robert Garden. Buraya dikebileceğimiz iki küçük ağaç istiyorum. Böylelikle daha doğal görünecek. Gerçekten doğal görünmesine sağlayacak kadar yeterli ağaç yok burada. Şimdi getiririm. Onları iyi kes de kökleri görünmesin. Robert Garden arkasındaki aşıktan gelen baltanın sesini duyuyordu. Yukarıda kayaların üzerindeki Primitovo'ya baktı başını kaldırıp. Sonra da ormandaki açıklığın ötesindeki çamlara indirdi bakışlarını. Kargalardan biri hala oradaydı. Sonra yaklaşmakta olan bir uçağın yükseklerden gelen hırıltılı zonklayışını duydu. Başını kaldırdığında uçağın gökyüzünün derinliklerinde kımıldamıyormuş gibi duruşunu, güneşte ufacık, gümüş gibi parıldayışını gördü. ''Bizi göremezler.'' dedi Agustin'e. ''Ama yine de ayağa kalkmamak iyi olur. Bugünkü ikinci gözetleme uçağı bu.'' ''Ya dünküler?'' diye sordu Agustin. ''Kötü bir düş gibiydi onlar.'' dedi Robert Garden. Segovia'da olmalılar şimdi. Kötü düş orada gerçeğe dönüşmek için bekliyor. Uçak şimdi dağların üzerinde gözden kaybolmuştu. Ama motorlarının sesi hala duyuluyordu. Robert Garden bakışlarını çevirdiğinde karganın havalanıp uçtuğunu gördü. Kaklamaksızın ağaçların arasında dümdüz uçup gitti. 23. Yere yat diye fısıldadı Agustin'e Robert Garden. Başını çevirip açıklıktan bir çam ağacıyla birlikte ağacın o çamı gibi omzuna vurmuş gelen Anselmo'ya çök çök işareti yaptı eliyle. Yaşlı adamın çam ağacını bir kayanın arkasına atıp kayaların arasında gözden yok oluşunu gördü. Robert Garden şimdi orman önündeki açık alana bakıyordu. Ne bir şey duyuyor ne de bir şey görüyordu. Ama yüreğinin çarpıntısını duyumsayabiliyordu. Sonra bir taşın bir başka taşa çarpınca çıkardığı sesi duydu. Hoplaya zıplaya yuvarlanan küçük bir kaya parçasının sesini işitti. Başını sağa doğru kaldırıp baktığında Primitovo'nun tüfeğini yatay olarak 4 kez kaldırıp indirdiğini gördü. Sonra gözlerinin önünde daire şeklindeki at izleriyle uzanan beyaz düzlükten ve ötedeki ormandan başka bir şey kalmadı görecek. Yavaş sesle süvariler dedi Agustin'e. Agustin ona baktı. Sırıtırken çökük, kara avurtları genişledi. Robert Garden onun terlemekte olduğunu ayrımsadı. Uzanıp elini adamın omzuna koydu. Ormandan çıkan 4 atlıyı gördüklerinde eli hala adamın omzunda duruyordu. Elinin altında Agustin'in sırtındaki kasların seyirdiğini duyumsadı. Atlılardan biri öndeydi. 3'ü onu izliyordu. Öndeki at izlerini kolluyordu. Hem atı sürüyor hem de yere bakıyordu. Öbür 3'ü ormandan bir yelpaze gibi açılarak öndeki adamın ardından geliyorlardı. Hepsi de dikkatle çevreyi kolluyordu. Robert Garden yüreğinin uzandığı karlı yerde güm güm vurduğunu hissediyordu. Dirseklerini alabildiğini açmış, otomatik tüfeğin arpacığının üzerinden adamları gözlüyordu. Başı çeken adam Pablo'nun çember çizmiş olduğu iz boyunca atını sürüp durdu. Öbürleri de onun yanına gelip durdular. Robert Garden, otomatik tüfeğin mavimsi çelik namlusunun üzerinden adamları iyice seçebiliyordu. Adamların yüzlerini görüyordu. Yanlarından sarkan kılıçlarını, atların terle koyulaşmış böğürlerini, haki pelerinlerin koni biçiminde dökülüşünü ve Navarres tarzı kaykılmış haki bereleri görüyordu. Önder, atını doğrudan makineli tüfeğin yerleştirildiği kayaların arasındaki açıklığa doğru çevirdi. Robert Garden, adamın gencecik güneş ve rüzgar yanığı yüzünü, birbirine yakın gözlerini, atmaca burnunu ve upuzun kama biçimindeki çenesini gördü. Başını dik tuttuğu atının göğsü Robert Garden'a dönük olan, eyerinin sağ yanındaki hafif makineli tüfeğinin kabzası, kılıftan görünen Önder, ağır makineli tüfeğin bulunduğu açıklığı işaret etti. Robert Garden dirseklerini iyice yere gömüp, orada karın içinde duran dört atlıya baktı namlunun üzerinden. Adamların üç otomatik tüfeklerini çıkarmışlardı. İkisi tüfeklerini eğer kayışlarının üzerinde çapraz tutuyorlardı. Öbürü ise sağa doğru uzanan tüfeğin kabzası kalçasına dayalı olarak atın üzerinde oturuyordu. Bunları bu menzil içinde pek göremezsin diye düşündü Robert Garden. Hele ki böyle namlunun üzerinden hiç göremezsin onları. Genellikle tüfeğin gezi kaldırılmış olur. Bunlar birer minyatür insan gibi görünürler. Onlara kurşun yetiştireceğim diye canın çıkar senin de. Ya da koşarak, çöküp yeniden koşarak gelirler. Sen bir yamacı ateşe tutarsın. Ya da bir sokağı kapatırsın. Pencerelere tutarsın makineliği. Ya da uzakta bir yolda uygun adım yürürlerken görürsün onları. Bir tek trenlerde böyle görürsün. Bir tek şimdiki gibi olduklarında görürsün. Elinin altında bunlardan dört tane oldu mu, çil yavrusu gibi dağıtırsın onları. Tüfeğin arpacığının üzerinden bu menzilde baktığında onlar olduklarından iki misli büyük görünürler. Şimdi gezin yivine sıkı sıkıya yerleşmiş olan arpacığın takozundan, takozun ucu Önder'in göğsünün tam ortasına, haki pelerine karşı sabah güneşinde parıl parıl parlayan kırmızı nişanın azıcık sağına bakarken sen diye düşündü Robert Garden. Şimdi İspanyolca düşünerek sen dedi içinden. Parmaklarını hızla, şaşırtıcı bir gürültüyle otomatik tüfeği harekete geçirecek tetik mahfazasına, böyle bir olasılığı önlemek için sıkı sıkıya bastırarak sen diye düşündü yine. Bu genç yaşta öldün gitti ve sen diye düşündü. Ve sen, ve sen. Ama bu olmamalı, bunu yapmamalısın. Augustine'in yanında öksürdüğünü, öksürüğünü tutup boğulur gibi yutkunduğunu hissetti. Sonra dalların arasındaki açıklıktan, yağlı mavi namlu boyunca baktığında, parmaklarını hala tetik mahfazasına bastırırken, Önder'in atını çevirdiğini ve Pablo'nun bıraktığı izlerin yöneldiği ormanı işaret ettiğini gördü Robert Garden. Dört atlı, atlarını trise kaldırıp ormana daldılar. Augustine hafif bir sesle, ''Cabrones'' dedi. Robert Garden gerisindeki kayalara, Anselmo'nun ağacı bıraktığı kayalara baktı. Çingene Rafael tüfeğini omzuna sallandırmış, bir çift heybe taşıyarak kayaların arasından onlara doğru geliyordu. Robert Garden elini sallayarak yere yatmasını işaret etti ona. Çingene çökerek gözden kayboldu çabucak. ''Dördünü de haklayabilirdik'' dedi Augustine usulca. Hala kanter içindeydi. ''Evet'' diye fısıldadı Robert Garden. ''Ama ateş açtığımızda sonra neler olabileceğini kim bilebilir ki?'' Tam o anda bir başka kaya parçasını düşerken çıkardığı sesi duydu Robert Garden. Çarçabuk çevresine bakındı. Ama Çingene de, Anselmo da ortalıkta görünmüyorlardı. Kol saatine baktı önce Robert Garden. Sonra da Primitova'nın tüfeğini hızlı hızlı kısa hareketlerle indirip kaldırdığı yere çevirdi gözlerini.